adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz, başladı işte Hayatın Sesleri. Bugün de müzikle başladık programımızı. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Konuğumuzla birlikteyiz. Hemen konuğumuzu da stüdyomuza aldık. Sanat eleştirmeni yazar Sayın Ümit Yaşar Gözüm bizlerle birlikte stüdyomuzda. Efendim merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Sağ olun, iyi evet, yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla pek çok etkinlik var tabii Türkiye'nin pek çok yerinde. Sizin de katılacağınız bir etkinlik var. Orada yapacağınız bir konuşmadan esinlendik biz de. O yüzden sizi stüdyomuzda görmek istedik. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 3-20 Mart tarihleri arasında Ankara Kalesi'nde bir etkinlik var. Bu etkinlik kapsamında sizin konuşmanız, ilişkileriniz Bilgelerin Akılcılığı, Estetik Duygunun Kalıcılığını Yaratır başlıklı bir konuşmanız var. İşte biz de bu başlıktan yola çıkarak bugün sohbetimizi gerçekleştirelim istedik. Tabii nereden başlayacaksınız konuşmanıza bilemiyorum. Biz öncelik ettik, sizi davet ettik. Bize azıcık tiyolar verir misiniz konuşmanızla ilgili? Kadın erkek arasında yaşanan ilişkilerde sorun nerede? Bu nasıl aşılacak?
Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz ve yayın için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Dördüncü yılı Ankara Kalesi'nde Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin yürütücülüğünü, kuruculuğunu yaptığım toplumsal buluşmalar platformuyla beraber Ankara Kalesi platformu birlikte düzenlerler. Her yıl bir manifestomuz olur. Ve her yılda o manifestoyu yazmanın mutluluğunu yaşarım. Bu seneki manifestomuz ilişkilerin akılcılığı, sanatın kalıcılığı.
Evet.
Başlığını içeriyor. Tabii ki biliyoruz ki toplumsal olaylara tekil bakış açılarıyla yaklaşmamız bizi önyargılı davranmaya iter. Oysa evet, toplumda, dünyanın her tarafında kadının ve çocuğun yaşamış olduğu ciddi sorunların temel argümanlarını sıraladığımızda görüyoruz ki eğitimsizlik, kültür, sanat ve estetik değerin oluşamamış olması ve bunun yanı sıra da ekonomik özgürlüğüne kavuşamamış olması temel birkaç başlıktan birisi. Tabii biz ne işvereniz, birilerine, kadınlarımıza iş verelim, ne polis, savcı mantığıyla hareket edip işin polisiyesiyle ilgilenelim. Bu işin en çözülebilir ve kitlelere ulaşılabilir yanı kültür, sanat ve edebiyattır. Bunun için ilişkileri de çocuklarımıza ve gençlerimize yönlenmenin getireceği avantajlar var. En azından bugünün çocuklarına, gençlerine yöneldiğimizde onlarda akılcı bir davranış tarzı ve sağlam geri plan oluşturduğumuzda göreceğiz ki bir sonraki kuşak en azından çok daha bilinçli, çok daha az şiddete, haksızlığa karşı karşıya kalmış olacaktır.
Evet, eğitim dediniz en başta, kültür, sanat, eğitim dediniz. Peki bunun çok küçük yaşlarda başlanması, alınması gerekiyor galiba, değil mi?
Aynı kanaatteyiz. Zaten esas düşüncemiz de burada yatıyor. Kastettiğimiz eğitim tabii ki hani örgün eğitimdeki çocukların matematiği, fen bilgisi, sosyal
değil. Evet.
Bu değil tabii ki. Evet. Yani bunlar zaten olması gereken, hı hı, bir eğitimin temel araçları. Ama biz bireyi, biz çocuğu ve genci ve bunun içerisinde kadını birey yapmayı başarabilirsek,
evet,
o yaşlarda başlar bireysellik. O bireysel edimleri, eylemleri, tavırları oluşturabilirsek daha sonraki nesilde bu çocukların anne baba olacağını düşündüğümüzde, bu genç kızlarımızın anne olacağını düşündüğümüzde yetiştirecekleri çocukta da aynı estetik kaygıyı, toplumsal bireysel davranışı geliştirmiş olacaklar.
Sadece kız çocukları değil ama erkek çocuklar için de aynı şey geçerli.
Söyledim ya, çocuklarımız derken, evet, bir ayrım yapmıyorum. Genç kızlarımızdan kastımız şudur: toplumun ana rengi noktası kadındır. Hı hı. Ayırmamak gerekiyor. Aslında kız çocuğunu da erkek çocuğunu da yetiştiren istisna aileler hariç annedir.
Evet.
Yani ebeveynler denir ama bu bir gerçektir. Hı hı. Çocuğu anne yetiştirir. Hayata hazırlar, toplumda buluşturur. Hele bizim gibi gelişmekte olan kültürel altyapısını yeni yeni kurgulayan ülkeler için bu çok daha açık ve nettir. Onun için anneyi bilinçli şekilde yetiştirdiğimizde, ben espriye vurarak söylüyorum tabii, belli bir yaşın üzerinde 40'ından sonra diye bir söz vardır. 40'ından sonra alışkanlıkları değiştirmek çok kolay değil. Bunun için de çocuk ve gençlere yönelmek zorundayız ve çocuk ve gençlikten başlayıp en azından hem kendilerini kurtarmış olacağız, yetiştirmiş olacağız, hem de bundan sonraki kuşağın çok daha az bireysel tehditlere, şiddetlere ve istenilmeyen durumlara karşı durabilecek mola gelsin. Evet. O da esas. Şimdi, buyurun.
Buyurun. İlişkilerin akılcılığı, sanatın kalıcılığı başlığından yola çıkarak. Şimdi sanat bu ilişkilerin yola girmesinde, sanat bu duyguların ortaya çıkmasında çok büyük etken diyorsunuz. Sanat neresinde? Nereden başlamalıyız?
Şimdi önce tabii ilişkilerin akılcılığını almamız lazım. Biz biliyoruz ki insanların duyguları söz konusudur. Her şeye duyguyla tepki verir. Dolayısıyla salt duyguyla hareket ettiğimiz zaman karşılaştığımız olayların sonucu istisnalar kaideyi bozmaz ise hüsranla sonuçlanır. Çünkü akli temelleri yoktur. Onun için çocukluğunu yaşayan kızlarımıza, erkek çocuklarımıza ve gençlerimize yönelmeliyiz. Ve bu yönelirken de akıl yürütmelerde bulunmayı öğretmeliyiz. Düşünmeyi öğretmeliyiz. Hı hı. Mantıklı davranmayı, olmayı öğretmeliyiz. Ve her şeyin de ötesinde zamanlı olmayı öğretmeliyiz. Yani bugün bazı şeylerde mutlak surette iletişim dilinde çok güzel sonuçlar getiriyor diye bakabiliriz. Ama ilkokul çağındaki çocukları sevgilin var mı ya da benim çocuğumun okuldaki sevgilisi mantığıyla giderseniz bu çocuğun ortaokuldaki, lisedeki ve sonradaki aşamasını, duygusal oluşumunu ve duygusallığının mantıklı altyapısını yakalamamız çok kolay olmuyor. Onun için zamanlı yaşa, her duyguların yaşanacağı her çağı çok iyi aktarmak durumundayız, anlatmak durumundayız ki çocuklarımız sadece duygularının onu sürüklediği, hani yüreğinin götürdüğü yere git diye meşhur sözün, gidiyorsunuz yüreğinizin peşine takılıp gidiyorsunuz ama bugün bakıyorsunuz Türkiye'de yüreğinin peşine takılıp gidenlerin evlilik oranlarıyla boşanma oranları artık neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda. Demek ki bu yetmiyor. Onun için ilişkilerde, evlilikte, bireysel ilişkilerde ya da ikili ilişkilerde aklın temellendirdiği bir ilişkiler yumağına ihtiyacımız var bizim.
Evet.
Düşünmeyi öğretmeliyiz çocuklarımıza. Düşünen bireyin başına kolay kolay çok fazla bu türden olayların gelmesini ya da bir kere diyelim ki zorbayla yaşadığını bir daha yaşatma şansının olmayacağını çok net olarak bilmeliyiz. Bunun için de özellikle diyoruz ki kadınımızı düşünebilen bireyler pozisyonuna getirdiğimizde arkasının bir çorap söküğü gibi geleceğine inanıyoruz. Bunu yaparken de duygularımızı eğer biz sanatın akıcılığının altyapısıyla buluşturabiliyorsak, yani eğer bir kadının ruhuna siz daha çocukluk yaşta ya da bir erkeğin diyelim çocuğun ve gencin ruhuna siz ilk birey olmaya başladığı dönemden itibaren estetik algıyı, duyguyu yerleştirirseniz ve siz ona düşünmeyi öğretir ve akıl yürütmelerde bulunmayı öğretebilirseniz o çocuk ve dolayısıyla genç topluma birey olarak, yetişmiş birey olarak katılacaktır.
Evet, bu estetik ruhun gelişmesi için de mutlaka bir sanatla tanışmış olması gerekiyor küçük yaştan itibaren.
Estetik zaten bir sanat kavramıdır. Yani tabii espriye bırak aktarmalıyım. Geçen gün bu başlıktaki bir hanımefendiyle konuşurken aynı şeyi söyledi ya. Çok siz dedim hani eğer toplumda yer etmek istiyorsanız estetik bir değer olmanız gerekiyor dediğimde çok ciddi bir şekilde ama benim dediği hiç estetiğim yok. Gibi böyle çok estetik dediğimiz estetik değer süzülmüş değerlerin süzülmüş aklın kuralları ışığındaki sanatla beslenmiş görsellikle beslenmiş yanıdır. Yani estetikle bireyin yetişmiş bireyin yaratıcılık yönü olacaktır. Yaratıcı yönü olan bir bireyin aklını başkalarına kiralaması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Ya da düşünmeden kapılıp gitme gibi bir derdi olmayacaktır. Bir adım attığı zaman o adımın sonuçlarının kendisini nereye taşıyacağını aşağı yukarı düşünüyor olması lazım. Bu çağ düşünmeden adım atılacak bir çağ değil. İnsanlık için tabii. Çünkü biz ruhsuz, kuralsız ve zavallı bir köye dönüştürdüğümüz dünyayı, dünyada sadece dünyanın, doğanın dengesini bozmakta kalmadık. İnsanın da dengesini bozduk maalesef ki. Dengesi bozulan insanın ötekinin hakkına saygı duyması ya da ötekine saygı duyması diye bir şey söz konusu değildir. Bugün ortaya çıkan, yaşanılmış olan şiddetin, tecavüzün, olumsuz tavırların geri planında yatan şey, üzülerek söylemeliyim ki budur. Kimsenin okumaya, kimsenin kimseyi dinlemeye, kimsenin kimseye zaman ayırıp sevmeye maalesef ki zamanı yok. Zamansız olan işlerde de yani emek verilmeyen hiçbir şeyinde sonucunun sağlıklı olması mümkün değil. Bugün yaşadığımız şeyler budur. Belki de çocuklarımıza iyi bir eğitim, iyi okullarda eğitim verdiğimiz kadar onu topluma iyi birey olarak katabilecek, sağlıklı düşünebilen, yaratıcı birey olarak katabilmenin yollarını da arayıp o bulmamız eğitimi de gerekiyor. Kazandırmalıyız.
Evet. O zaman konuştuklarımız çerçevesinde kadın erkek ilişkilerinde yaşanan sorunların cinsiyet ayrımcılığının tamamen şifası sanatta diyebiliriz.
Kültür, sanat ve edebiyat. Tabii bunu bu üçlüyü aslında dilimize bu üçlü dilimize pelesenk olmalı. Yani bir kültürün içerisine doğuyorsunuz. Kendi toplumunuza ait, tarihinize ait o değerleri tanımadan yaratıcı olma şansınız maalesef ki yoktur. Sanatın içerisine doğmalısınız çünkü hayatın kendisi sanat, doğanın kendisi sanat, sanata kaynak olan şey. Dolayısıyla siz o algıyı, o gözle yani doğaya bir sanat eseri gözüyle bakamadığınızda, bakmayı öğretemediğinizde çocuklarınıza o çocuk ne olursa olsun belki çok iyi bir mühendis olacak, çok iyi bir doktor olacak, çok iyi bir genetikçi olacak ama iyi bir birey, sağlıklı bir birey olamayacak. Oysa biliyoruz ki toplumların başarılı doktorlara, yaratıcı, yeni buluşları olan mühendislere, akademisyenlere ihtiyacı olduğundan çok daha fazla iyi yetişmiş yurttaşlara ve toplumsal bilinci olan bireylere ihtiyaç var.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi bu toplantınızdan önce stüdyomuza davet ettik. Konuşacağınız konuyla ilgili detayları buradan öğrenmiş ve Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşmış olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz için, konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Dünya kadınlarının ve bizi dinleyen değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor. Daha seviyeli, daha sevgi dolu, daha yaşanılabilir bir dünya diliyorum onlar için.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, sanat eleştirmeni, yazar Sayın Ümit Yaşar Gözüm, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yine müziğe dönüyoruz.
Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek, şaşkın, kararsız duyuyorum. Ve sen bir gökkuşağı kadar güzelsin. Rengarenk ve az sonra gidecek görüyorum. Ve ben yağmurlar altında bir yolcu, ıslak, yorgun, tutkulu yürüyorum. Sensiz ben yolumu bulamam, haykırmak istiyorum. Konuşamıyorum, konuşamıyorum, konuşamıyorum, konuşamıyorum, konuşamıyorum. Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak. Biliyorum, duyuyorum, görüyorum.
...5.32'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi 2012 yılında sanal ortamda açılan ve Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü kent kadın müzesi olan İstanbul Kadın Müzesi ile ilgili detayları siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Telefon attığımızda İstanbul Kadın Kültür Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Saadet Gülümser Yıldırım var. Efendim merhabalar diyoruz, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bize bu sanal ortamda açılan Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü kent kadın müzesi dedik. Bize detayları aktarır mısınız? Öncelikle neden sanal ortamda ve 2012'den beri hala sanal ortamda olmasının sebeplerinden konuşarak başlayalım isterseniz İstanbul Kadın Müzesi'nin.
En son şeye geldik, konuya geldik.
Evet.
Başlangıçtan başlarsak eğer, 2010 yılında İstanbul'un kültür merkezi olması hasabiyle bir bir sergi yapmak üzere çalışmaya başlamıştım. Ve bu arada gördüm ki kadınların yaptıkları eserlerde onların isimleri yayınlanmıyor. Hatta unutturulmuş. Bu beni çok üzdü gerçekten. Ve şunu gördüm. Kadın tarihi çok çabuk kaybolan bir tarih. Kaybolan tarih, kadın tarihine üzülmek yerine kadın tarihini korumak için ben ne yapabilirim diye düşündüm. Beni düşünceye sevk etti. Doğduğum, yaşadığım, beni ben yapan İstanbul kadın tarihine konu edecek İstanbul Kadın Müzesi projesini başlattım. İstanbul Kadın Kültür Vakfı'nı bu amaçla 8 Mart 2010 yılında kurdum. Bugün vakfımızın kuruluş yaş günü.
Nice yaşlar dileyelim, nice yıllar dileyelim ve sanal ortamdan doğal ortama gelsinler.
Evet, inşallah. Arzum sadece kendi torunlarımıza değil, hepimizin torunlarına hayranlıkla bakabilecekleri bir kent kadın tarihini armağan olarak bırakmaktı. 2011 yılında, 12 yılında sanal ortamda da kadın müzesi kuruldu. Bunu sanal ortamda kurmamızın nedeni başlangıçtan beri bir fiziki mekan arayış içindeyiz. Maalesef bulamadık. Ama mutlaka kurulması lazım. Çünkü geçmişten çıkarılacak çok dersler var. Koruyacak anılar, esinlendirmek istediğimiz kız çocuklarımız, kadın olarak geleceğe yatırım yapmak için çok nedenimiz vardı. Hala da var.
Çok mu büyük bir mekana ihtiyacınız var?
Evet, 1000 metrekarelik bir mekan yeterlidir bize.
Hı hı. Belki kim bilir dinleyicilerimiz arasından size bu konuda hem de kuruluş yıl dönümünüzde yardımcı olmak isteyen dinleyicilerimiz çıkabilir.
Çok teşekkür ederim. Böyle gönül birliği yapan kişiler çıkarsa çok sevinirim. Ki mutlaka çıkar, inanıyorum. Çünkü siz de bize bu ulaşım imkanını sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.
Evet, neler var efendim? Kısaca sergiden söz edebilir miyiz?
Sergiyi çok dar çerçevede tuttuk, sanal ortamda kurduğumuz için. Daha çok sanatta lider olmuş, ilki yaratmış kişilerin biyografileri. Bu 2700 tarihinden itibaren İstanbul tarihindeki kadınları içeriyor. 4 dilde biyografileri var. Türkçe, İngilizce, Almanca ve İtalyanca olarak birçok üniversite ve basın bu çalışmalardan derslerinde veri olarak kullanabiliyorlar yahut ihtiyaçlarında. Böyle bir çalışma.
Evet, diliyor ve istiyoruz ki en kısa zamanda sanal ortamdan doğal ortama geçin, oralarda da yerlerinizi bulun ve ziyaretçileriniz bu anlamda da artsın diyelim ve tekrar çok teşekkür edelim size Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için efendim. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
Teşekkür ediyoruz efendim. Siz de hoşça kalın. İstanbul Kadın Kültür Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Saadet Gülümser Yıldırım Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Çok geç oldu belki de, düşündük, taşındık. Birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklem mi, özlem mi? Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen ki yanlış yoldayız. Kaybolduk, kaybolduk. Gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur mu, kibir mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle bir damla gözlerimde.
Sözcükler.
Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, artık Kadınlar Günü diye biz de kadınlık daima bir muamma kitabından yola çıkarak konuşalım dedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yazılmış ilk kadın romanı olması dolayısıyla buradan yola çıkalım ve o kadınlarımızın edebiyatımızdaki etkisinden konuşalım istedik.
Her şeyden önce kitabın yazarı Ayşegül Utku Günaydın, bir bilim insanı. Ona buradan selam gönderelim. Önemli bir çalışma yapmış. Osmanlı kadın yazarlarının romanlarında hem modernleşme hem de kadın karakterleri incelediği bir çalışma. Aslında akademik bir çalışma ama Metis Eleştiri onu kitaplaştırdı. Güzel bir derleme. Bu tür çalışmalara çok ihtiyaç duyuyoruz.
Evet.
Çünkü her okuyucunun okuma potansiyeli, okuma alanı çok geniş olmayabiliyor. Hı hı. Alanımız dışında kalan ya da dikkatimizden kaçan kimi önemli kaynakları derlemiş akademisyenler bizim için değerli.
Evet. Kadınlık daima bir muamma da kadın tarihi açısından çok önemli.
Evet,
ışık
evet.
Tutan bir kitap gerçekten.
Halide Edip'in bir sözü aslında. Hı hı. Kadınlık daima bir muamma. Ama güzel tanımlamış. Çünkü kadın yazar olmak tıpkı pek çok meslekte kadın olmak gibi son derece farklı. Yani şunu söylemek istiyoruz son dereceden. Aslında mesleğin gerektirdiği disiplin, dikkat, değerlendirme, eleştiri süreçlerine ek olarak bir de bu mesleği ya da bu uğraşı kadın olarak yapıyor olmanın getirdiği bir savunmayı da beraberinde getiriyor. Bu sadece yazarlar için değil, kadın pilotlar için, kadın orkestra şefleri için de geçerli. Ama sanat gibi hani yazarlık gibi, edebiyat gibi insanın kendi iç derinliğine dönmesi gereken ve oradan çıkardıklarını paylaşacağı bir alanda iki kat ağır bir yük olmuş. Bunu bugünden geçmişe bakınca görmek mümkün. Çünkü kadın yazar olmanın şöyle bir sorunu var. Kadın yazarın kadını anlatmasının temelde. O da şu, kadının nasıl söyleyelim, direncini de anlatması gerekiyor kadın yazarın. Fakat yine buna kendisiyle, yani yazarla kahramanı arasında da bir mesafe koyması gerekiyor. Olduğu gibi kendini anlatırsa olmayacak, toplumsal eleştiriyi yaparsa yine olmayacak. Bunu söylediğim için üzgünüm ama erkek yazarlar bu konuda biraz daha özgür olabiliyorlar. Kadın yazarlardan okuyucunun ve toplumun da beklentisi yüksek.
Evet. Ama farklı kadın yazarların da edebiyatı sevdirmede etkili olduklarını söylemek de mümkün.
Çok okunduklarını söylemek mümkün. Bizim için mesela birkaç yazarı seçtim ben bugün dinleyicilerimiz için. Hemen söylememiz gerek. Kerime Nadir'den bahsetmeliyiz biz. Çok okunan ve çok okutan bir yazar.
Evet.
Kerime Nadir. Eserleri de çok fazla. 39 küsür eseri var. Ciddi romanları var. Yani ciddiden kastım şu. Çok yüksek nitelikli bir Türkçe kullanıyor Kerime Nadir romanlarında. İyi eğitimli biri çünkü, iyi bir yazar. Fakat romantik olmayı tercih eden bir yazar. Toplumsal gerçekçi yaklaşım tarafından eleştirilen bir yazar ama çok okunan. Tefrika halinde, yani bölümler halinde yayınlanan gazetede romanı belki de tanınmış en önemli yazarlardan biri. Biz onu daha çok daha sonra sinemaya aktarılan karakterinden biliyoruz. Nalan karakterinden.
Evet.
Hülya Koçit'le can bulan. Hıçkırık çünkü roman. Tan gazetesinde yayınlanmış 1938'de. Hıçkırık romanının bir özelliği daha var. Çok örneğin Nazım Hikmet tarafından daraltılmış gazete için. O dönem belki bir de parasal zorluk çektiğinden ünlü şair pek çok yazara da bu şekilde destek vermiş. Yani editörlüğünü yapmış kitabın. Epeyce azaltmışlar ve 38'de tefrika halinde yayınlanmaya başlamış. O kadar çok okunmuş ki... tiraj arttıran yazar olarak tanınıyor Kerime Nadir ve... Tan gazetesinden örneğin Hürriyet gazetesine geçtiğinde büyük olay olmuş ve okuyucuları birdenbire bir diğer gazeteye geçebilmişler. Bugün öyle okunan bir yazar yok ya da olsa da herhalde duruşu oturuşu bizim de ona ilgimiz başka türlü oldu. Evet. O başka bir popülerlik.
Türk edebiyatını gerçekten etkileyen yazarlar.
Evet. Hatta kadın duruşunu etkileyen. Hı-hı. Çünkü bütün romanlarında en çok Nalan'da biz belki biliyoruz daha aklımızda kalan haliyle romantik bir karakter yazıyor. İncelikli, hatta hafif hastalıklı. İşte bu Türk filmlerinden de hatırlayabileceği dinleyicilerimizin işte ince hastalığa tutulan, işte kibarlığı zorlamayan öksürüklerle hastalığını ifade eden, küçük küçük öksürüklerle biraz şımarık, yani hikayenin başlangıcında çok çocuksu, çok şımarık, sevgiye dair olgun bir duruş gösteremeyen kadın karakterler.
Evet. Sinema deyince Belgin Doruk geldi şimdi aklıma.
Evet evet, Belgin Doruk'ta da var ama 70'li yıllarda daha çok görüyoruz örneğin bu Nalan karakterinden esinlenilerek oluşturulmuş Yeşilçam kadınlarını. Çok imalı konuşan, hiçbir duygusunu açıkça söyleyemeyen ya da söylediğinde gerçekten başı belaya giren, hep böyle kırılgan, hep korunması gereken mert bir duruşu hep bir başkasına yakıştıran kadın karakterler. Kerime Nadir'in özellikle kadınları, doğrusunu söylemek gerekirse romandaki erkek karakterlerden daha toylar. Hı hı. Ve daha zor kendilerini ifade eden, o çocuksu şımarıklıktan bir türlü olgunlaşamayan, tam tersine hani tam çocukluktan çıkacağı sırada bir hastalıkla bedbahtlaşan romantik karakterler. Yine de döneminin önemli olaylarına da duyarsız kalmayan bir yazar Kerime Nadir. Çok etkili olduğunu filmlerden ve o dönemki okuyucularından biliyoruz. Bir özelliği daha var Kerime Nadir'in. Türkiye'de bilinmeyen, isim olarak anılmayan isimlerin çocuklara isim olarak verilmesini sağlamış bir yazar. Örneğin Funda ismi Kerime Nadir'le isimleşmiş.
Evet.
Bir romanından bir karakterle. O gerçi erkek çocuk için kullanmış ama şu anda Funda bir kız ismi. O dönemden sonra görülüyor mesela. O
döneme kadar yok.
O kitaba kadar, evet. O yazıya kadar, o karaktere kadar o isim yok. Aynı şekilde Nalan ve Kenan isimlerinin de çok kullanıldığı, o tefrika halinde devam ederken roman çok kullanıldığı bilinen, yani çocuklara konulduğu, hı hı, bilinenlerden. Kerime Nadir'in bu kadın karakteri biraz böyle özenilen, romantik fakat aslında gerçek hayatta karşımıza çıkmayacak ya da çıkarsa da bırakınız erkekleri, kadınları bile sinirlendirebilecek çocuksulukta karakterler. Yine de çok etkili ve çok önemli bir emek. Yani bir yazarın 40 eser verebilmesi kolay bir iş değil. Ve Türkçesinin de hakkını vermemiz lazım. Yani haksızlık etmemeliyiz. Romantizmi bize uymayabilir ama Türkçesi özenilecek düzeyde. Sonrasında uzunca bir... Hani bahsedebileceğimiz çok yazar var tabii, örneğin Halide Edip gibi,
evet,
ya da Suat Derviş adı daha az bilinen ilk kadın, hı-hı, yazarlarımızdan. Fosforlu Cevriye yine bizim Yeşilçam sinemasından aklımızda kalan bir karakter. Fakat Fosforlu Cevriye aslında Suat Derviş Hanım'ın kitabındaki bir karakter.
Evet.
Çok emek verilmiş çünkü kolay bir şey değil. Suat Derviş Hanım öyle ki o zamanlar tabii soyadı da olmadığı için başlangıçta eşinizin ya da babanızın adıyla anılıyorsunuz. Ona bile itiraz
Suat
edecek kadar duruşu var.
Adının önüne geçmiş aslında Fosforlu Cevriye,
evet,
değil mi?
Çünkü çok zor bir dönemde yazmış, hmm, Suat Derviş. Hani biz Halide Edip'i biliyoruz ama şunu da söylememiz gerek. Halide Edip'in İstiklal Harbi sırasında duruşu olmasaydı, Halide Edip adı vardı, belki bu kadar çok duyulmayabilirdi. Çünkü
evet,
o dönemden o karmaşadan, o hengameden süzülüp edebiyatta var olabilmek kadınlar için zaten,
evet,
çok zor bir süreç. Ama biz şanslıyız, çok yazarımız var. Adalet Ağaoğlu ve,
evet,
Latife
biraz
Tekin'i
daha
de anladım.
Gelelim.
Çok değerli iki kitaptan kısaca bahsedeyim. Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmaktaki Aysel'ini ve Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümündeki Dirmit'ini okumadan Türk Edebiyatı'nda kadından bahsetmek mümkün değil. Bambaşka iki ayrı yapı. Adalet Ağaoğlu bir dev.
Evet.
Aysel'de bir kuşakta bir kadının kendi kendiyle nasıl mücadele ettiğini ve hayattan vazgeçtiğini görebiliyoruz. Hüzünlü tarafı şu, kadın olarak o kadar çok mücadele veriyor ki kendi benliğinde derinleşemiyor.
Hı hı.
Ve bunun büyük sınavını veriyor karakter. Dirmit başlı başına bir hikaye, okunması gerek. Büyülü gerçeklik içerisinde toplumun içinde katman katman bir genç kızın, bir kadının nasıl var olduğunu, nasıl var olamadığını ve nasıl cinsiyetçi bakıldığını.
Hı hı.
Hani ben cinsiyetçi bakmıyorum diyen birini sobeleyen bir yazar Latife Tekin. Herkesin okuması gerek.
Evet.
Özellikle kadınları merak ediyorsak, yani kadın iç dünyasını merak ediyorsak bakmak sorumluluğumuz.
Evet. Peki iyice artık son döneme geldiğimizde daha genç kadın yazarlar, hı hı, da var. Onlardan da vaktimiz ölçüsünde bir iki dakikalık, hı, bir şey daha bahsedelim.
Aslında kimler güzel var? Bir derleme var. Çok yakın zamanda pek çok yazarımız var ama 40 kadın yazarı derlemiş bir araştırmacı. Güzel bir derlemesi var.
Hı hı.
Bizim mesela Ece Temel Kur'an var. Sıklıkla kendini dile getiren.
Evet.
Örneğin işte Elif Şafak var, popüler olarak belki dinleyicilerimizin daha iyi bilebileceği. Onlar kadar değil ama yine de popüler kabul edilebilecek. Yani şöyle, daha edebiyatçı, yaş olarak, kuşak olarak daha ileride. Ama mutlaka bahsedilmesi gereken Buket Uzuner,
evet,
var. Yine çok detaylı bakmamız gerekir yazdıklarına. Fatma Nezihe Araz var, çok önceki bir kuşaktan ama Afife Jale'yi bize tanıtan yazardır, onsuz olmaz. Genç kuşağın okuduğu İpek Ongun var,
hı hı,
Mine Söğüt var, Oya Baydar var ve hani pek çok kişiye yön vermiş edebiyatçılar ve kadını anlatmış edebiyatçılar. Her birinin anlattığı kadına göre de izini sürmek mümkün. Yani bugün bir kitap evine gittiğinizde birkaç kendinize yakın öyküsü olan kadın karakteri bulabiliyor olmak aslında bu kadın yazarların emeğine bağlı. Elif Şafak'ın Siyah Sütü örneğin Türkiye'de doğum sonrası bunalımını yaşayan bir kadının kendi kendine bunu çözmesini anlattığı bir kitaptır Siyah Süt. Türkiye'de kadınların kendilerine ve bebek sahibi olmaya bakışlarını değiştiren kitaplardandır. Popüler olmalarının böyle bir artı değeri olduğunu söylememiz lazım.
Evet, aslında şanslıyız bu anlamda edebiyatı sevdiren bu kadar çok kadın yazara sahip olduğumuz için. Bu arada tabii ki bu söylediğiniz yazarlar ve kitapları da dinleyicilerimizin başucu kitapları olmaları gereken kitaplardan böylece tiyolar da vermiş olduk.
İnternetten bile bakıp kendileri ön okumayla karar verebilirler.
Evet, var. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlat'a. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet, sonuna geldik bugün de Hayatın Seslerinin. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine Başkent'e bekliyoruz. Görüşünceye dek. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.